Ayrım 5. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 62. 10. Bölüm. Katie cenazeye katıldı ve bir şekilde insanların bir dakikalığını okuyup unutacağı bir haberi sığdıracağı yazı için bol bol not aldı. Mezarlıktan ayrılırken tanımadığı birkaç kişiye gülümsedi. Şöhreti aldığı hasarlardan dolayı sönmüştü. Kalabalığın içinde duran Times yazarı yaşlı bir adam haricinde onu kimse tanımamıştı. Adam Katie'ye küçümser bir gülüşle bakmıştı. 84 yaşındaydı. Katie adamın da vefat haberlerini yazdığını düşündü. Kendi döneminden olan insanlar hakkında yazı yazmak adama uygun bir işti. Adamın bu alanı kendi isteğiyle seçtiği bir gerçekti. Oysa Katie yapabilecek başka bir işi olmadığı için bu noktaya gelmişti. Katie otel odasına geri dönünce yazısını yazdı. Merhum İskoç'un resmi biyografisi ünlü kişilerle uzaktan yakından bir bağı olan kişilerin dahi biyografisinin bulunduğu arşivlerde bulunuyordu. Katie'nin yapması gereken habere birazcık süs katmak ve yapılan işlemleri aktarmaktı. Ancak bir kişinin vefatını tanımlayan sadece birkaç cümlecik vardı. İnsanlar üzülüyor, insanlar ağlıyor, evlerine gidip yaşamlarına devam ediyor, merhum ise geride kalıyor. Andrew McDougall, Avrupa siyasetinde yıllarca çalışmıştı. Ancak emekliliğinin ardından 30 yılı aşkın süre geçmişti. Haberin tamamı 500 kelimeyi geçmeyecekti. Bu kadar uzun olmasının tek sebebi de Katie'nin çalıştığı gazetenin sahibinin bir İskoç olmasıydı. Habere bir fotoğraf ekleme kararı alınırsa vefat eden adamın en yakışıklı yıllarında İskoç eteği içindeyken çekilmiş bir fotoğrafı kullanılacaktı. Katie aklına böyle bir düşünce gelince başını iki yana salladı. Yaklaşık 7 saat boyunca Londra'ya, oradan da sinir bozucu bir aktarma ile Glasgow'a gelmişti. Geri dönüş yolunda da aynı yolu çekmişti. Bunların hepsi siyasi kariyerini Katie bir çocukken sonlandıran bir adam içindi. Ve her şey Katie'nin gözlerinin önünden bin yılın haberi geçerken olmuştu. Tabii ki o da Konstantin ve diğerleriyle ilgili olayları yakından takip ediyordu. Hatta dikkatli bir şekilde seçtiği kelimelerden oluşturduğu e-postaları editörüne göndermiş, zaten bu kadar yol gelmişken Moskova'ya gitmenin iyi bir fikir olduğunu iletmişti. Editörünün cevap verme zahmetine dahi girmemiş olmasını kötü bir işaret olarak algılamıştı. Kariyerimi diriltebilecek bir hikaye ortalıkta dolanırken ben merhumlar hakkında yazılar yazıyorum. Ne kadar talihsizim. Ölüm konulu başyapıtını yazdıktan sonra boş kalmıştı. İskoçya seyahatini uzatabilirdi. Geride onu bekleyen kimse yoktu. Tarihi bir kent olan Edinburgh'u gezebilir, dolayısıyla doğuya doğru ufak bir adım atabilirdi. Glasgow, İskoçya'nın en büyük şehriydi ama özellikle baştan çıkarıcı barlar ve kulüplerle dolu olduğu için iyileşme aşamasında olan bir alkolüye göre bir yer değildi. Başkent Edinburgh, Glasgow'a kıyasla daha sakindi. Hem kim bilir, belki de ölüm haberi yapılması gereken bir başka 100 yaşındaki İskoç, Katie buralardayken vefat ederdi. Bir taşla iki kuş vurabilirdi. Şansı yaver giderse ekstradan bir şeyler dahi kapabilirdi. Katie otel barının bulunduğu tarafın uzağından geçti ve sokaklara aktı. Aslında İskoçya'da çok fazla vakit geçirmemişti. Haberlerin olduğu yer özellikle İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun aktif olduğu zamanlarda gündemden hiç düşmeyen İrlanda'daydı. Kariyerinin başlarındayken Belfast'ta yarım gün kadar süren bir çapraz ateşin arasında kalmıştı. Paslı bir Fiat'ın yanında diz çökmüş halde etrafından mermiler uçarken telefonla haberleri aktarmıştı. Çatışma bittikten sonra barlarda biraz turlamış ve oteline dönüp banyo yapmıştı. Ancak banyo yapınca saçlarının arasına giren ucu düzleşmiş mermiyi bulmuştu. Bulduğu mermi bir yerlerden sekmiş, saçının arasına karışmıştı. O mermiyi o günden itibaren yanından ayırmamıştı. Mermi onun uğurlu eşyası haline gelmişti. Şans getirmediğini uzun zaman önce anlamasına rağmen mermiyi boynundan çıkarmamıştı. bir şeyler yemek için bir kafeye oturdu. Önündeki Earl Grey'in ve yaban mersini çöreklerinin kokusu geliyordu. Ama Kitty çörekten ufak bir parça aldı, çaydan da birkaç yudum içti, hesabı ödedi ve kafeden ayrıldı. Yüzündeki kayıtsız ifade hayatının dönüştüğü berbatlıktan kaynaklanan bitkinliğinin bir sonucu gibiydi. Karamsar olmak veya ufak bir içki aleminin hayatını belki de sonsuza kadar yok edebileceğini bilmek hoşuna gitmiyordu. Girdiği bataklıktan çıkmak için şişeleri geride bırakmaktan daha fazlasını yapması gerektiğini biliyordu. Alkolün onu yıkıma uğrattığı aşikardı. Fakat Kate'i kötülüğe sebep olan şeylerin içinde yattığını ve bunun da çoğunlukla masum, küçük bir çocuğun ölümünden kaynaklandığını biliyordu. Bu onu kahreden bir sırdı. İçindeki kötülüğün onu ele geçirmeye her daim çalıştığını hissediyordu. Glasgow'da kalabalık sokaklarda gezerken kendisini yapayalnız hissediyordu. 11. Bölüm. Dublin, Shaw'un en çok sevdiği şehirlerden biriydi. Neredeyse her köşe başında bulunan barlar ve kitapçıları şehri güzel kılıyordu. Nüfusun yarısı 30 yaşın altındaydı ve en çok okunulan ikinci yabancı dil de Mandarin Çincesiydi. Farklı tiplerdeki genç ve aydın bar sakinleri aralarında çıkan anlaşmazlıklar çoğunlukla hızlıca konuşulan İrlandaca ile çözülüyor, diğer zamanlarda ise İrlandalı yumrukları konuşuyordu. Bazen bu iki yöntem bir arada kullanılıyordu. Shaw Dublin barlarında iki sefer kavgaya karışmış, ikisinde de tek bir yumrukla zafer elde etmişti. İşi ağırdan alıp karşısındakilerin acı çekmesini sağlayabilirdi. Ancak ona göre karşılıklı mücadelelerde her zaman uyulması gereken bir kural vardı. O da fırsatını bulunca rakibi nakavt etmek, ölüm duasını başkalarının okumasına izin vermekti. Rakipleri ayılınca zaferi kazanan kişinin adını sorardı. Shaw, İskoç musun? Hayır. Aslında Shaw kökenini bilmiyordu. Ona göre insan ihtiyaç duyduğunda geçmişi öyle ya da böyle kucaklayabilirdi. Adamlardan biri çenesini ovuştururken yumuşak, sonu yutulan sesliler ve sert sessizlerle dolu İrlanda aksanıyla ''İşte bu her şeyi açıklıyor.'' dedi. ''Sen kahrolası bir İrlandalısın.'' Shaw çantalarını oder odasına atıp üstünü değiştirdikten sonra Central Park'tan iki kat büyük olan Yeşil Cennet'te Phoenix Park'ının 709 dönümü boyunca koştu. Koşusu sırasında ABD Büyükelçisi'nin ve İrlanda Başbakanı'nın konutlarının önünden geçti. Ancak ikisine de selam vermek için yolundan ayrılmadı. Oysa bir zamanlar ikisi de onun hizmetlerinden faydalanmıştı. Yarım saatte 8 kilometre kat etti. Bu en iyi derecesi değildi ancak oldukça iyi bir performans göstermişti. Daha hızlı koşabilirdi ve en hızlı koşusunu sergilemek zorunda kalacağı zamanın geleceğini biliyordu. Otele döndü. İki sefer duş aldı. Yüzüne tıraş kolonyası sürdü. Bolca deodorant sıktı. Ama Amsterdam kanalının pis kokusunun halen tüm gözeneklerinden dışarı çıktığına yemin edebilirdi. Saatine baktı, daha vakti vardı. Bu yüzden ufak bir gezintiye çıktı ve 1916 yılında İngilizlerin savaş gemisi gönderdiği ve Paskalya ayaklanmasını dindirmek için Dublin'e doğru ateş açmaya başladığı yer olan Liffey nehrine ulaştı. Shaw İrlandalıların doğudaki komşularına birazcık kızgın olmasının sebebini anlamıştı. Savaşlar, başlatılması kolay, sonlandırılması zor olan şeylerdi. Shaw tecrübelerine dayanarak maalesef bunun doğru olduğunu biliyordu. Tekrar saatine baktı. Anna'yı görme vakti gelmişti. Stuttgart'ta doğan Anna Fischer, İngiltere'de ve Fransa'da üniversite eğitimi görmüştü. O sıralar Londra'da oturuyordu. Ancak konuşma yapmak için Dublin'e gelmişti. Shaw da bu sebeple buralara gelmişti. O ve Anna dünyanın çeşitli yerlerinde sık sık dışarı çıkmıştı. Ancak bu sefer durum farklıydı. Her zaman sakin biri olan Shaw aniden kalp atışlarının hızlandığını, nefes alışının sıklaştığını fark etti. Evet evet, bu sefer farklıydı. 12. Bölüm. Shaw Trinity Koleji'ne koca adımları ve bastırmış olduğu duyguları sayesinde yaklaşık 10 dakikada vardı. Anna'nın konuşması bitmişti. Shaw onu kolejin yan kapısının yakınında bulunan ve en çok sevdikleri kitapçı olan Maggie kitap evinde bekledi. Kitapçıyı işleten kadınla birkaç dakikalığına muhabbet etti. Raflardan birinde Anna'nın faşist hükümetlerin kökeni konusunda yazdığı Polis Devletler Tarihi adlı kitabı buldu. Hayatının aşkı her bakımdan sevgi doluydu. Duygusal ve romantikti ve ayrıca dahilik sınırının çok üstünde olan bir IQ'ya sahipti. Mesleki yaşantısında uğraştığı sorunlar da gerçekten çok ciddiydi. Acaba bir kişinin kalbini çalmak için zeka ve güzellik karışımından daha güçlü bir şey var mıydı? Anna dışarı çıkınca birbirlerine sıkıca sarıldılar. Anna uzun parmaklarını Shaw'un sırtına sardı ve ellerini Shaw'un omurgasından yukarı doğru çıkarırken parmakları ile adama masaj yaptı. Her zaman Shaw'un içindeki acıyı hissedebilirdi. Oysa Shaw bu tür şeyleri çok iyi saklayabilen biriydi. "Ağrıyor mu?" dedi. Alman aksanı neredeyse tamamen kaybolmuştu. Anna Fischer 15 dil biliyordu ve bu dillerin hepsini ana dili gibi konuşuyordu. Oxford'da kaliteli makaleler ve kitaplar yazarak geçirdiği 6 yıldan sonra simültane tercüman olarak Birleşmiş Milletler'e katıldı. Kendisini kısıtlanmış hissedince Londra'daki bir düşünce kuruluşundaki işi kabul etti ve kolayca çözümlenemeyecek, anlaşılması güç küresel sorunlar ile uluslararası politikalar üzerine çalışmalar yaptı. Kesinlikle Shaw'dan daha zekiydi, ancak hiçbir zaman bunu ona hissettirmemişti. Biraz.
Yolculuk yorucu muydu?
Yok, yolculuk çok iyiydi. Sadece eskiden rugby oynarken sakatladığım yer ağrıyor. Aslında ağrısının sebebi lağım suları ile dolu kanala yüksekten atlamasıydı. Ancak bunu Anna'nın bilmesi gerekmiyordu. Anna azarlarcasına, "Ah şu erkekler ve spor sevdaları," dedi. "Bu da o zaman mı oldu?" derken Shaw'un yüzündeki morluğu gösteriyordu. Bu da bir daha özgürlüğü tadamayacak İranlı'nın işiydi. Uçağın üst bölmesinden hızlıca çekince çantam yüzüme çarptı. Göründüğü kadar kötü değil. En sonunda sarılmaları bitince Anna başını hafiften kaldırıp adama baktı. 1.80 boyunda olduğu için ve 5 santimlik topuklu ayakkabı giyindiği için başını çok fazla yukarı kaldırması gerekmemişti. Shaw hiçbir zaman uzun boylu oluşuna bu kadar minnettar olmamıştı. Konuşma nasıl geçti?
Epey kişi gelmişti, ancak gerçeği söylemek gerekirse katılımın yüksek olmasını sağlayan şey muhtemelen yemeklerin kentteki en iyi Hint restoranından getirilmesi ve açık büfenin olmasıydı. Konuşmamı kaçırmana üzüldüm. En azından seni çıplak hayal ederdim.
Gerçeği buradayken neden hayaliyle uğraşasın? Anna Shaw'u öptü ve uzun parmaklarını adamın ince parmaklarının arasına geçirdi. Shaw satın aldığı kitabı ona uzattı.
''Buna para mı verdin? Ben sana bedavaya bir tane verirdim. Satılmayanların hepsini bana geri gönderdiler. O kadar fazla var ki bir kısmını ofisimde koltuk niyetine kullanıyorum.''
''Olsun, bunun telif ücretinin tamamını almış olursun. Benim için imzalar mısın?'' Anna kalemini çıkardı ve kitaba bir şeyler karaladı. Shaw ne yazdığını görmeye çalışırken Anna, "Dublin'den ayrıldıktan sonra okursun," dedi. "Teşekkürler.
Polis devletlerle ilgilenir misin?"
"Ayda bir kez en az bir tanesine yolum düşüyor. O sıralar aklıma takılıyorlar." Anna ile de 3 yıl önce Berlin'de bir ara sokakta karşılaşmıştı. Karşılaştıkları sırada Anna iki adam tarafından soyuluyordu ve Shaw da tek başına yürüttüğü bir görevi yeni bitirmişti. O görev Amsterdam'dakinden çok daha zorluydu ve dolayısıyla Shaw'un tepesi atmıştı. Soyguncular Shaw'u görünce bir taşla iki kuşu soyabileceklerini düşünme yanılgısına düşmüştü. Shaw adamları bayılana kadar dövdükten sonra telefon açmış, birkaç dakika sonra da polis olay yerine ulaşmıştı. Adamlardan birinin kafatasına indirdiği sert bir darbeden dolayı neredeyse elini kıracak duruma gelmişti. Anna hastaneye gitmeyi reddedince ona oteline kadar eşlik etmişti. Bir saat boyunca Anna'nın yüzüne buz tutmuş, daha sonra saldırıdan dolayı korkan Anna'nın odasında yerde yatmıştı. Şov daha önce herhangi bir kadınla ciddi bir ilişki yürütmemişti. Bunun sebebi annesiyle arasındaki ilişkiden, daha doğrusu ilişkisizlikten kaynaklanıyordu. Terk edilmek onu bu yola sürüklemişti. Ancak Anna Fischer'i Almanya'nın başkentinde o loş sokakta gördüğü anda, kadının yüzünün kanlı, teninin de mosmor olmasına rağmen kalbinin artık sadece kendisine ait olmadığını anlamıştı. O günün üzerinden neredeyse 3 yıl geçmişti ve Anna'nın ona karşı hislerinin derinleştiği belliydi. Shaw Anna'nın onu sevdiğini biliyordu, ancak herhangi bir vaatte bulunmamasına Anna'nın gittikçe daha çok kızdığını hissedebiliyordu. Ancak bunlar bitmek üzereydi. Shaw, Frank'ten tamamen kurtulmamıştı ama daha fazla da bekleyemezdi. Bir şekilde işleri yoluna sokacaktı. Akşam yemeğini yerlerken Anna, "Düşüncelisin," dedi. 38 yaşında olmasına rağmen halen uzun saçlarından vazgeçmemişti. Saçları Alman hatlarına sahip, kemiklerinin etrafından insanı tahrik edercesine dolanıyordu. "Hayır, sadece acıktım. Erkeklerin yüzleri genelde bu iki şeyi aynı şekilde ifade eder. Sanırım burada kodl pişirmiyorlar." Bahsettiği şey domuz pastırması dilimlerinden, patatesten, soğandan ve sosisten yapılan ve de üzerine bolca biber dökülen bir işçi sınıfı yemeğiydi.
"Doğrudur, burada ondan bulunmaz ama başka bir yere gidebiliriz."
"Önemli değil, Dublin'in yemekler yıllar geçtikçe güzelleşmiş."
"Evet öyle ama halen İrlanda yahnisine neden havuç koyulmadığına anlam veremiyorum," diyen Anna şarap bardağının üzerinden hınzır bir şekilde gülümsedi. "İngilizler dahi yahnilerine havuç koyuyor."
"İşte tam da bu sebepten İrlandalılar yahnilerine havuç koymuyor."
Daha sonra yemeklerini bitirmek üzereyken Anna, "Amsterdam'da bu sefer ne yapıyordun?" dedi.
"Azıcık iş yaptım."
"Danışmanlık işin yavaşlıyor mu?"
"Haydi gel, seni götürmek istediğim bir yer var."
Shaw sesindeki çatlamayı hissedebiliyordu. Anna'nın da bunu hissedebildiğini fark etti.
"İyi misin? Çok gizemli davranıyorsun."
Shaw diliyle kuruyan dudaklarını ıslattı ve gülümsemeye çalıştı.
"Benimle ilgili hoşuna giden şeylerden birisinin de gizem olduğunu sanıyordum."
Bu sözlere Shaw'un kendisi de inanmamıştı. Anna'nın inanmadığı da belliydi. Ayağa kalktı, bacakları hafiften titriyordu. İçinden kendi kendisine kızıyordu.
"4 kat yukarıdan lanet olası bir kanala atladım. Nükleer silahlarla kafayı bozmuş terörist bir grubu neredeyse tek başıma yendim. Bunu da aşık bir genç gibi davranmadan becerebileceğimi sanıyordum."
Bir süre sonra Liffrey'in kuzeyindeki küçük bir bara girdiler. Dublin'in bu yarısı kesinlikle daha fakir ve gösterişsizdi. Ancak Shaw da Anna da buraları seviyordu. Anna'nın da bir zamanlar dediği gibi Swift, Stoker, G.B. Shaw, Yeats, Wilde, Beckett ve Heaney'in ve Usta Joyce'un çıktığı bir kentin her bir molekülünü sevmemek mümkün müydü? Shaw sadece Anna'nın tepkisini görmek için "ben daha çok Roddy Doyle'ı seviyorum" demişti. Anna da tepkisini göstermiş, "ben de daha çok Maeve Binchy'yi seviyorum" demişti. Shaw ikisi için de sipariş verdi. Bu alışılmadık bir durumdu. İstediği şey gelince "Anna, bu nedir?" dedi.
"Barren Brack, bir tür meyveli kek."
"Meyveli kek mi? Bira mayısından yapılan şey değil mi o?"
Shaw Anna'ya bir dilim kesti ve "sadece bir tadına bak. Sen macera perest birisin," dedi.
Anna elindeki çatalı keke batırdı ve çatal bir şeye çarptı. Koca gözleri parmakları ile kekin içini karıştırıp bir şey bulunca daha da kocaman oldu.
"Shaw, efsaneye göre Barmbrack'te yüzük bulursan kaderinde evlilik vardır," dedi.
Shaw artık bu işten dönüş olmadığını biliyordu. Bir sonraki birkaç dakika hayatının gidişatını belirleyecekti. Vücudunu ter basmıştı, derin bir nefes aldı, sandalyesinden kalkıp bir dizini yüzyıllar boyunca ayyaşların aşındırıp düzleştirdiği ahşap döşemeye koydu. Anna'nın titreyen elini titremeden duran eline aldı. Yüzüğü kadının parmağına geçirdi ve "Anna, benimle evlenir misin?" dedi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 75.